Ayrım 4. Koşarken yavaşlar gibi. Şöhret Baltaş. Sayfa 40. 5. Nihan bir gölge gibi süzüldüğü evin ışığı olmuştu kısa zamanda. O Azizelere benzer ifadesinden mi bilinmez, ev ahalisinin okumaya daldığı bir sırada kaşla göz arasında demlediği çaylar, en çapraşık sorunlar konuşulurken birkaç sözcükle özetlediği alçak gönüllü çözümler ve elinden düşürmediği Marquez romanlarını okurken, kendi kendine attığı kahkahalarla insanlara kolayca ısınamayan Cemile'nin bile gönlüne kuruluvermişti. O kimsenin anlayamadığı ama herkesin ışığından nasibini aldığı bir haleyle çevriliydi sanki. Kimse ona bu kadar dingin ve hayatla barış içinde yaşayan bir insanken hangi çözümsüz kavganın içinden kopup geldiğini soramazdı. Kimse kampüsün içinde boyacılık yapan çocuklara evde yaptığı kurabiyeleri taşıyan ama kendisi için bir ekmek arası yapacak enerjiyi bulamayıp aç karnına gün geçiren, merdivenleri silmeye gelen temizlikçi kadının çocuğu olmayan kız kardeşine hastaneden randevu aldığını sıradan bir şeymiş gibi söyleyiveren bu kızın nasıl olup da sıkı bir yalnız olduğunu sorgulayamazdı. O öyleydi işte. Kusurlarını bile ağzından çıktığı anda kendisinin vazgeçilmez bir parçası kılardı. O gece heyecanla ertesi gün için yapacakları özel bir şey arıyorlardı. Canan biraz çocuksu bulduğu bu işin uzağında duruyor, konuşmaları dinlemekle yetiniyordu. Cemile bir pullama yapabilseydik bari diye hayıflanır, Özlem Cemo'nun delirmiş olduğunu söyleyip çiçek dağıtmayı önerir ve Aycan da onların çekişmesine gülerken birden tembel tembel yer minderinin üzerinde uzanmakta olan Nihan sakin bir sesle söze karışmıştı. ''Neden kırmızı rengi vurgulayan bir şeyler düşünmüyorsunuz? Bir bileklik olabilir veya kırmızı bir bluz.'' ''Evet, evet, evet.'' Şaşkınlık ve sevinçle atlamışlardı hepsi Nihan'ın üzerine. Odalarının bir köşesine kurulu fermuarlı kumaş dolap ve valizler talan edilmiş, 5. kırmızı bluz çıkarılırken soran bakışlar Nihan'a çevrilmişti. Nihan bir kahkaha patlatıp, ''Tabii ki ben de varım, hadi verin şunu.'' deyip almıştı bluzu ellerinden. Ertesi gün hepsinin üzerinde birer kırmızı bluz, bir sırrı paylaşan çocuklar gibi hınzırca gülerek girdiler derslere. Çay ocağından birer çay alıp yüzlerini güneşe dönüp çimenlere yayıldılar ve bütün sesleri ve renkleri hapseden zorbalara gizliden bir nanik yaptılar. Akşam köşedeki bakkaldan 3 şişe şarap alıp eve gittiklerinde sevincin hüzne doğru yol almakta olduğunu görmezden gelip abartılmış bir hevesle mutfağa girmişlerdi. Patates kızartıp acılı ezme yapmış, zorlama şakalarla birbirlerine takılmalarla sevinci en azından mutfakta canlı tutmaya çabalamışlardı. Ama ellerinde gösterişli mezelerle süslü tabaklar, masaya oturduklarında artık görmezden gelemedikleri hüzün de baş köşede yerini almıştı. Gelecek günlere arkadaşlar, gelecek güzel günlere. 2 yıl önce nasıl da bağırıyorduk meydanlarda. Sanki dünya elimizin altındaydı. Biz onu dilediğimiz gibi yoğurabilirdik. Zafer yakındı. Öyle miydi gerçekten? Zafer yakın mıydı yoksa o zamanlar öyle mi geliyordu size? Diye soran Aycan'a baktı Özlem. Canan başını önüne eğmişti. Huzursuzca yerinde kıpırdanan Cemile'nin Aycan'ı kıracak bir şeyler söylemesini önlemek için aceleyle cevap verdi. Bilmiyorum Aycan, gerçekten öyle miydi yoksa bize mi öyle geliyordu bilmiyorum. Ama bu duyguyla yaşıyorduk biz. Bir yerlerde hazırlanan bir şeylerin soluğunu ensemizde hissederken bile. Daha fazla dayanamadı Cemile. Bunlar aslında içki sofrasının muhabbeti değil ama bana göre antifaşist mücadele silahlarımız yeterince güçlü değildi. Biz savaşın şiddet demek olduğunu hep bilmemize rağmen göz ardı ettik. Ellerimizde pankartlarla ne yapacaksak? Yapma Cemo, tam da bizi çekmek istedikleri tuzağa düşmüş gibi konuşuyorsun, diyerek söze giren Canan'la Cemo'nun tartışmasını bir süre sessizce dinledi Özlem. Faşistlere karşı verilen mücadele kazanılmadığı sürece halkı güçlü olduğumuza inandıramayacağımızı ateşli ateşli anlatan Cemile'ye itiraz edecekti ki o an ürkek bir sessizlik içinde tartışmayı izleyen Aycan'la Nihan'a gözü takıldı. Tedirginlikle sözlerini yuttu. Biz böyle birbirimize atıp tutarsak kime güvenecek bu kızlar? Uzun hem de çok uzun olduğu anlaşılan bu yolun başındaki Aycan. Nihan desen hiçbir iddiası olmasa da onlara omuz vermiş bir arkadaş. Böyle bir dönemde bir de bu tartışmalar. Uygun bir boşluk kollayıp tartışmayı kesmeyi düşünürken Aycan'ın kalın, ahenkli sesini duydu. Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Hepsi koyu mavi gözlerden taşacak gibi dalgalanan ışığa baktı. Aycan gözlerini şarap bardağına dikerek ağır ağır anlatmaya başladı. Benim babam rafineride çalışırdı. Ben 8 yaşındaydım. Akciğerlerine kanser illeti gelip yapıştığında. Ondan hatırladığım birkaç şeyden biri sonu gelmez öksürüklerini dinlerken yorganı başıma çekip için için ağlayışım. Diğeri de yatağının yanında duran, boğulurcasına tükürdüğü kabı alıp tuvalete boşaltırken boğazıma kadar yükselen öğürtüden duyduğum utanç. Sanki o öğürtüyü bastıramayıp kusu verirsem babam üzülecek ve daha çok hastalanacak sanırdım. Ölmeden bir gece önce ablamla beni çağırdı yanına. Dedi ki, benden sonra sizi koruyup kollayacak bir erkek evlat bırakamadım. Ne yapalım, kader böyleymiş. Ananız zayıftır, dayanıksızdır. Ona iyi bakın, yalnız koymayın onu. Ve bizim başımızı okşadı. Belki de hayatında ilk defa. Kocaman elleri sanki utanıyordu saçlarımızın arasında olmaktan. Ertesi gece annemin bağırışına uyandım. Gitti diye bağırıyordu, gitti. Cılız bir kandilin ışığının sönüp gidivermesi gibi. Gitti. Babaannem koşup geldi üst kattan. Ağlayıp ağıt yaktılar bütün gece. Babamın çenesini bağladılar. Anlamadım. Artık öksüremezdi nasılsa. Neden bağlıyorlardı ki? Gülcan'a sordum. Adet böyle deyip başından savdı beni. Ölüm çocuklara yas gibi değil de bir farklılık, gündelik hayatın değişmez akışının verdiği güven duygusunun bütünüyle ortadan kalktığı tekinsiz bir durum gibi geliyor. Bir an önce o bildik eski duruma geri dönmek istiyorsun. Bu yas bitsin, annem çıkarsın siyah elbiseleri, radyo açsın ve her şey eskisi gibi olsun. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Annemi sanki o cılız kandilin ışığı ayakta tutuyordu. Birden çöktü. Bütün hayatı boyunca şöyle bir ağız dolusu gülmekten utandı adeta. Ben annemi titreyen sesini toparlamaya çalışarak bir iki öksürdü. Şuraya biraz daha şarap döksenize. Cemile yere eğilip şarap şişesini aldı. Aycan'ın önündeki bardağa döktü. Şarabın bardağa dökülürken çıkardığı şırıltıyı dinlediler. Sonra Aycan devam etti. Ben annemi hep çok sevdim. Acımayla, öfkeyle karışık, sarsıcı bir sevgi bu. Ondan çok beni sarsan, içimi kaynatan bir sevgi. Şöyle, içinden gelerek gülsün istedim hep. Babaannemin kibirli hırçınlığının karşısında burnunu havaya dikip omuzlarını dikleştirsin. Olmadı. Belki de bu yüzden evimizin o ağır, kasvetli havasını biraz hafifletmek için işi şakaya vurdum hep. Ona buna bulaşıp ille de bir bahane yarattım gülmek için. Olmadı. Gülcan evlenip de baş başa kalınca iyice sardık birbirimize. O beni ciddiyetsiz, sorumsuz bulup kızar, ben ona bir sürü şeyden işte. Yani arkadaşlar, ben Özlem'i tanıdığımda ve sonra sizleri hayata karşı, nasıl desem, masal kitaplarındaki korkusuz ve akıllı karıncalar gibi yürüyüşünüzü kıskandım. Gözlerinizin içindeki cesareti, kavgaya girme cesareti değil dediğim, hayatın ağırlığına ve bazen ölümün çekiciliğine rağmen yaşamak cesareti, işte sizlerin arkadaşı olursam bunun bana da bulaşacağını düşündüm. Ve bir süre hepsinin yüzüne ayrı ayrı baktı ve ekledi. Ve sizi seviyorum arkadaşlar, yanınızda olmaktan memnunum, işte bu kadar. Ben bir şiir okumak istiyorum dedi Özlem, dolu dolu olan gözlerini silip Aycan'ın masanın üzerinde buz kesmiş eline uzanırken. Eskiden lise yıllarında hep şiir okurduk arkadaşlarla. Şimdi düşünüyorum da sanki inanç tazeleme gibiydi ya da yemin töreni gibi. Belki de birbirimize güzel şeyler söylemeyi bilmiyorduk. Ne kadar sevdiğimizi mesela, el ele kol kola olmaktan duyduğumuz hazzı, kurduğumuz gelecek düşlerinin büyük alevi soluksuz bırakıyordu bizi. O zaman bir ustanın sözlerine sığınmak iyi geliyordu kanatlanmış ruhlarımıza. Yani öyle bir şey işte. ve ağır ağır gözlerini pencereden görünen karanlığa dikerek okumaya başladı. Alnını, dağ ateşiyle ısıtan yüzünü kanla yıkayan dostum. Senin uyurken dudağında gülümseyen bordo gül, benim kalbimi harmanlayan isyan olsun. Şimdi dingin gövdende, uğultuyla büyüyen sessizlik, bir gün benim elimde, patlamaya sabırsız mavzer olsun. Başını omzuma yasla, göğsümde taşıyayım seni. Gövdem gövdene can olsun. Diline sağlık be özlem, beni de coşturdun ya, hadi bir şiir de benden olsun, dedi Cemile, elindeki şarap bardağını Aycan'ınkine vurarak. Yanakları al al olmuştu. Gel kardeşim, gel beri. Hey kurt, hey kuş, hey börtü böcek. Ah gidenler gelir mi geri? Açar mı bugün dört bahardır kanayan çiçek? Demek daha bizim yaşımızda insanlar ölecek. Ölmesin Cemo, dileyelim de ölmesin. Bir hülyanın içine dalmış gibi konuşan Canan'ın gözleri çakmak çakmaktı. Aycan, arkadaşının sesindeki hüznü dağıtabilmek için zoraki gülerek seslendi. Hadi bakalım, sıra sende. Elindeki bardağı ateş gibi yanan yüzüne dokundurdu Canan. Gülümsedi. Ben Feyman'a göndereyim. Onun elinden düşürmediği kitaptan çok sevdiği bir bölüm bu. Ve uzak, sevgili bir hatıradan söz eder gibi kısık sesiyle okumaya başladı. Vurulmuşum, dağların kuytuluk bir boğazında, vakitlerden bir sabah namazında yatarım, kanlı upusun. Şiirle bir, masanın başına gelip oturan sert bakışlı ablanın hayaliyle içi sızladı hepsinin. Birden hep bir ağızdan havlayan köpeklerin sesi yırttı karanlık geceyi. Birden sessiz bir yağmur başladı, acı bir fren sesi duyuldu. Sokağın ürpertici sesi sofranın sıcaklığına doğru soğuk soğuk üfürdü. ''Hadi kızlar geç oldu, toplayalım sofrayı, sesimizi de kısalım artık.'' dedi Özlem, tadı tuzu kaçmıştı. ''Ama beni dinlemediniz.'' Ellerinde tabaklarla şaşkınlıkla Nihan'ın kızarmış yanaklarına, parlayan gözlerine baka kaldılar. Ağzından değil bir dize, duygularına dair bir ipucu bile çıkmayan Nihan mıydı bunu söyleyen? Ben de bir dörtlük okumak istiyorum. Bu unutulmaz gecede, bu masanın üzerinde benim de sesim kalsın, deyip kimsenin soru sormasına fırsat vermeden başladı. Beni yine yaralayacak mısın? Son bir kez daha. Ellerimi görmediğini söyleyerek, ne ellerimi ne gözlerimi. Bu şiir kimin Nihan? Anna Ahmatova adında bir Rus kadın ozanın. Hiç duymamıştım, dedi Özlem. Nasıl da içli bir şiir. Kime gitti peki, diye sordu Canan. Biraz düşündü Nihan, sonra başını kaldırıp Aycan'a baktı. Aslında bütün kadınlara, ama bu gece Aycan'ın annesine gibi ve benim annem gibi kadınlara. Neden diye sormadılar. Ne ellerindeki tabakları bırakıyor, ne de kalkmak için davranıyor, öylece sessizce oturuyorlardı. Nihan bembeyaz yüzüne basan kızartıyı aldırmadan ekledi. O gün, beni evinize aldığınız gün, dayak yiyen bir kadının sessiz çığlığından kaçıyordum. O kadın, kendisininkinden farklı bir kaderim olsun diye okumamı isteyen, gizli gizli kenara koyduğu parayı, her gittiğimde elime sıkıştıran annemdir. Yani sevgili arkadaşlarım, siz yalnız benim değil, onun hayatını da aydınlattınız. Teşekkür ederim. Kimsenin cevap vermesini istemediğini belirten bir çabuklukla yerinden kalkıp ekledi. Hadi bakalım, bu gece şimdi bitti işte. Kalkın da sofrayı toplayalım. O gece Nihan'la Aycan aynı odada yattılar ve ilk kez yalnızca onların gelip geçebileceği bir köprünün üzerinde durup öfkelerini, çaresizliklerini paylaşarak anneleri için ağladılar. 6. Canan farkında olmadan babasının türküsünü mırıldanır, bir yandan da salatayı hazırlarken kapı çaldı. ''Hoş geldin Ali, kirli gömleğinle gelmişsin, değiştirmedin mi üstünü dükkanda?'' ''Değiştiremedim, çok yorgunum Canan, şu telli dosyalarla uğraştım bütün gün, ellerim uyuşmuş.'' ''Yarın ben de geleyim istersen, bitti mi yoksa?'' ''Yok, nerede, gelsen iyi olur.'' ''Hadi git de elini yüzünü yıka, yemek hazır.'' Banyoya doğru yürüyen kocasının ardından bakarken terden üstüne yapışan gömleğindeki yırtığı fark etti. İçi acıdı birden. Hey gidi Koca Ali, Kartal İşçi Birliği'nin sıkı örgütçüsü, gülmeye başladı. Ali ile Kartal'da tanıştığı günlerde İstanbul'a dönüp de bir yayın evinde pazarlamacı olarak işe başlayalı çok olmamıştı daha. Ama sanki bin yıldır kapı kapı sokak sokak dolaşıp elindeki ansiklopedi örneklerini sabırsız bakışlarının yüzüne diken ve kaba elleriyle cilt kapaklarına dokunup sağlamlığını denetleyen insanlara gösteriyor, öncesiz bir tarihten bu yana ansiklopedinin yararlarını ezbere anlatıyormuş gibi yorgundu. Ara sıra onu öğretmenlik diplomasından çok uzaklara fırlatıp atan cezaevi sürecini öfke ve pişmanlıkla karışık bir ruh hali içinde düşünüyor, sonra bu tedirgin edici düşünceleri alelacele kovmaya çalışıyordu beyninden. Mücadelenin en koyu anında ölümün gölgesiyle yüz yüze olmaktan daha zormuş gündelik hayat içinde debelenerek didinmek diyordu. Bu da geçecek Canan diye tekrarlıyordu içinden böyle anlarda. Bunu da aşacağız. Yine sabahın köründe küfrederek evden çıktığı bir gün, paydos saati yaklaşırken Kartal'a, işçi toplantısına davetli olduğu aklına gelmiş, içini buruk bir heyecan kaplamıştı. Seneler sonra ilk defa böyle bir çalışmaya katılacaktı. Kıyıdaki çay bahçesinde onu toplantıya çağıran, mahalleden tanıdığı genç işçiyle oturmuştu biraz. "Bacım," diyordu delikanlı, yüzünde pırıl pırıl yanan ateşle. "Çok önemli şeyler çıkacak buradan. Hepimiz bütün gücümüzle asılmalıyız." Canan, genç sesteki umudu kırmak, farklı siyasetlerden insanların bir araya geldiği, daha doğrusu bu memleket koşullarında gelmek zorunda kaldığı her oluşumda süreç içinde yaşanan rekabetleri, tek geceliği, kafa sayısı hesaplarını hatırlatmak istememişti hiç. Marmara'nın lacivert sularına dalıp artık herkesin bölünerek çoğalıyorlar diye dalga geçtiği ama kimsenin dışında kalamadığı dağılma süreçlerini düşünmüş, içinde bir yer cız etmişti. Çok eski, hatırası bile uzak tarihlerde şu Kartal kıyılarına ev işçisi bir kızın dizdiği bir kolyenin boncukları gibi sıralanan, çay bahçelerinden yükselen, hararetli, hareketli ve coşkulu tartışmalar gelmişti aklına sonra. Hepsi şu denizin dalgalarına karışıp saklanmış mıydı acaba bir yerlerde? Doğada var olan hiçbir şey yok olmazdı. Yalnızca bir başka şeye dönüşürdü, öyle değil mi? O seslerin taşıdığı coşku dalgaların hareketine dönüşmüş müydü peki? İnançla söylenen şarkılar ufukta kızıl bir hüzünle batan güneşin geniş yüzüne çarpıp geri dönecek miydi bir gün? Hiçbir şey yok olmuyorsa neredeydi peki o güzel insanlar? Neredeydiler? Çaylarını bitirip ufak lokale doğru yol aldılar. Delikanlı kararlaştırdıkları isimle tanıştırdı Canan'ı arkadaşlarına. Oturdular. Sigara dumanına boğulmuş salonda birisi toplantı boyunca sigara içilmemesini önerdi. Cılı somurdanmalara rağmen öneri kabul edildi. 80 sonrasında gelişen demokratik ve kişi haklarına saygılı toplantı kurallarından biriydi bu da. Galiba demokrasi, hak ve saygı hayatımızın her noktasından çekip gittiğinde bu işlerle uğraşmaya başlamıştık. Kötü de değildi ama nedense... "Arkadaşlar, birbirimizin nefes alma özgürlüğünü engellemeyelim." türündeki bu konuşmalar Canan'a trajikomik geliyordu. Kafasına üşüşen düşünceleri kovalayıp konuşmalara odaklanmaya çalıştı. Ortalıkta kendisine getiren delikanlı dışında 5-6 işçi daha vardı. Geri kalanların farklı siyasetlerin sözcüleri olarak orada bulundukları kolayca anlaşılıyordu. Hepsi lafa farklı vurgularla başlıyor, bu vurguların uzantısındaki öneri ve durum tespitleriyle de lafı uzattıkça uzatıyorlardı. Tam sıkılmaya başlamıştı ki kıvırcık bir kafa gördü Canan. Kıvırcık kafa ayağa kalktı. Herkese ayrı ayrı bakarak sesini yükseltmeden tane tane konuşmaya başladı. "Arkadaşlar, burası kimsenin siyasetini çarpıştıracağı bir arena değil. Olmamalı da. Burada darbe sonrası önümüze konan mide bulandırıcı yemeği yiyecek miyiz? Yoksa kolektif bir çabayla kendi mutfağımızı mı kuracağız? Buna karar vermek zorundayız." Genç işçilerin grubundan gelen destekleyici sözler dışında kimseden ses çıkmıyordu. Dahası huzursuz kıpırdanmalar, hoşnutsuz mırıltılar başlamıştı. Bu adamı destekleme isteği kavradı yüreğini Canan'ın. Konuşmayı pek sevmezdi aslında, hele böyle toplantılarda. Söz almak için elini ısrarla kaldırmayı hiç. Ama içinden yükselen sesi bastıramadı ve elini kaldırıp titreyerek söz aldı. Ben, nereden katılıyorsunuz? İlk kez katılanların önce kendini tanıtması. Tamam, ben Halide. Bu muydu kararlaştırılan isim? Ben bir yayın evinde çalışıyorum, tamam mı? Kafasını sallayanları, yeterli diye seslenenleri, kuşkulu, meraklı, önyargılı, soğuk ya da ateşli bakan bütün gözleri bir buğunun ardında bırakıp onu ayağa kaldıran adamın yüzüne baktı. O da Canan'a bakıyordu. Ben bu arkadaşın sözlerine tamamen katılıyor ve destekliyorum. Burada yönetim kavgası yapacağımıza, hepimiz hem karar masasında oturabilir hem de yerleri süpürebiliriz. Ve kavga için yüzümüzü nereye çevireceğimizi birlikte belirleyebiliriz. Herkesin farklı geleneklerden geldiği belli. Başka türlüsü de mümkün değil zaten. Ama birbirimizi dışlamaya değil, anlamaya çalışırsak, buradan gerçek bir dayanışma birliği çıkabilir. Ve artık çıkmalı. Bunun zamanı geldi de geçiyor bile. Kendisini dinleyenlere baktı. O sırada toplantıya katılanların çoğunun erkek olduğunu fark etti birden. Titrek sesinin, bu sert görünüşlü, sigara kokan siyah deri ceketli erkeklerin kulaklarına ulaşıp ulaşmadığını, sözlerinin ardındaki samimi heyecanı anlayıp anlamadıklarını merak etti. Teşekkür ederim deyip sıkıntıyla yerine oturduk. Kafasını kaldırdığında Ali'nin hala ona baktığını gördü. O anlamıştı. Ağzı değil ama gözleri gülüyordu. O an bu gözlerinin içiyle gülen sert ifadeli, kıvırcık kafalı adamın hayatının geri kalan kısmında da yer alacağını hissetmişti. Bakışlarını kaçırdı. O toplantıdan sonra tanıştılar. Önce ayaküstü konuşmalarla sınırlanan ilişkileri, birkaç hafta sonra toplantıların ardından kıyıya uzanıp çay içmelere, sahil yürüyüşlerine döndü. Toplantı sonrası yorumlardan oluşan sohbetlerinin ara yerlerine sokuverdikleri cümlelerle kendilerini anlatmaya çalıştılar birbirlerine. Sonra bir akşam yürüyüşünde Ali yüzü kızararak elini tuttu Canan'ın. Dedi ki, ''Ben hep seni düşünüyorum. Ne olacak bu iş?'' Üstünde su damlacıklarının parladığı saçlarını hızla karıştırarak mutfağa giren kocasına bakıp güldü Canan. ''Niye kıkırdıyorsun gene?'' Hiç. Kartal İşçi Birliği'nden bugüne epey yaşlandığını fark ettim de. Boş versene. Sakallarım uzadı da ondan öyle görünüyorum. Bir tıraş olayım da o zaman görsen. Canan mutfağın camında kendisine bakıp saçlarını düzelten kocasına alaylı bir bakış atıp seslendi. Özgür, hadi oğlum yemek hazır. Ha, o nerede sahi? Odasındaydı. Ders kisvesi altında gitar çalıyor yine. Beni mi çağırdınız? Diyerek mutfağa giren delikanlıya bakıp söyleyeceği sözü yuttu Ali. Naber baba? İyidir senden? İyi işte çalışıyoruz. Çalışıyorsan iyi. Yok çalışmıyor da öyle gösteriyorsan. Ya baba! Özgür sıkıntıyla çatalını bıraktı masaya. Ali öfkeyle baktı. Ama sesini çıkarmadı. Canan masanın altından bacağını dürtüyordu. Ali yumuşak olmasına gayret ettiği bir sesle konuşmaya başladı. Oğlum, senin iyiliğin için diye başlayan konuşmaları dinlemek kadar yapmak da sıkıcı inan. Ama gerçek bu. Gerçek bir işin olmalı hayatta. Müzik gerçek bir iş değil mi baba? Değil. Çünkü sana hayatını sürdürme şansı vermeyecek. Bu bir. İkincisi bugünkü müzik ortamına baktığında değersizliğin en çok yaşandığı alanlardan biri. Ben öyle olmak zorunda değilim ki. Zorundasın. Başka çare bırakmazlar insana. Ya da aç kalırsın. Kalırsam çaresini düşünürüm. Ben artık 14 yaşındayım ve hala kendi hayatıma ilişkin kararları almama izin vermiyorsunuz. Bir de ne? Diye gürledi Ali. Özgür cevap vermeden masadan kalktı. İçeriye gitti. Ne yapıyorsun Ali? Böyle mi konuşulur? Duymadın mı? Bir de diyor, diyeceği belli. Bir de demokrat olacaksınız diyecek. Anlamadın mı? Bir de hayatımı mı sorgulatacağım 14 yaşındaki çocuğa? Ne var? Senin hayatın sorgulanamaz mı? Tartışılamaz mı? Söyle. Evet, tartışılamaz. Ali'ye küçümseyerek baktı Canan. Koca adam oldun, saçın sakalın ağardı ama tepkilerini denetlemeyi öğrenemedin hala, deyip masadan kalktı. Özgür yüzü koyun yatağa uzanmıştı. Oğlum, yemeğini buraya getireyim mi? Hayır anne, yemeyeceğim. Ama ıspanağı sen seversin diye yapmıştım. Ya anne. Güzel oğlum, hemen kızma babana. Tamam, o da hatalı ama yorgunluğuna ver. Bütün gün canı çıkıyor adamın matbaada. Biz yorulmuyor muyuz? Bir tek o mu yani? Hayır, tabii öyle değil ama bazen insan başkasının durumunu anlayamıyor işte. Sesini çıkarmadı Özgür. Canan eğilip oğlunun kıvırcık saçlarını okşadı. Küçüklüğünden beri bayılır buna. Daha birkaç aylık bebekken bile saçlarıyla oynanınca sakinleşirdi hemen. Bir süre sonra Özgür başını kaldırıp annesinin yüzüne baktı. Anne, siz müziği gelgeç bir heves sanıyorsunuz. Ama öyle değil. Bu benim hayatım anne. Anlıyor musun? Hayatım. Canan sustu. Kalbinin bir yanı 14 yaşın olanca saflığıyla çıkan bu sözlerdeki çığlığı duyuyor. Öte yanı ise öte yanında hiçbir zaman açık seçik ifade etmediği, beyninin kuytu köşelerine itekleyip yüzleşmekten kaçtığı korkuları duruyor. Kiminin tutunamayan, kimininse kaybeden olarak adlandırdığı sınıfa ait olmaktan duyduğu belli belirsiz utanç. Çocuklarının tutunanlardan olmasına duyduğu yüz kızartıcı arzu. Epeydir baş edemiyordu bu duygularla ama kıldan ince kılıçtan keskin bir yolun üzerinde olduğunun farkındaydı. Ya yenilginin genel geçer tanımını kabul edip boyun eğecek ya da yenilgiyi kendi değerlerine göre yeniden tamamlayacaktı. Bunu konuşmalı diye düşündü. Bir ara konuşmalı. Özlemle olduğu gibi hiç saklamadan bu yenilgi duygusunu. O zor yıllarda bile yaşamadığım, şimdi ise benliğimin her noktasında hissettiğim bu duygudan dolayı mı oğlumun hayatını zorluyorum? Özlem bilir bunu, anlar. Hem bin yıllık yoldaşım hem de anne. Ama o benim gibi değil ki Ezel'in karşısında. Benim gibi evde oturan, yemek yapıp yerleri silen, anlar mı beni? Ben bile anlayamazken ruhumdaki bu bozgunu. Sustu. Oğlunun saçlarını usulca okşamaya devam etti. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 55.